Ayrım 8.
Topaz içini çekti. Evet, öyle düşünüyordum. Bütün bunlar insanın cesaretini kırıyor. Tommy, polis nasıl olsa bütün bu gibi noktaları ortaya çıkarır dedi. Herhalde. Fakat gizli noktaları bizim ortaya çıkarmamızı tercih ederim. Ha, aklıma gelmişken Miss Logan'ın kollarındaki o küçücük noktaları fark ettin mi? Sanmıyorum. Ne olmuş onlara? Tapins, onlar bana enjektör izleriymiş gibi geldi dedi. Herhalde Doktor Barton'ın kadına iğne yaptı. Olabilir, ancak herhalde kadına 40 kadar da iğne yapmadı. Tommy karısına yardıma çalıştı. Kadın morfinman olmasın. Tapins, bunu ben de düşündüm dedi. Ama kadının gözlerinde bunu belirtecek bir şey göremedim. Zaten Miss Logan'da öyle bir kadın hali de yok. Tommy de aynı görüşteydi. Çok saygıdeğer, tanrı korkusu olan bir insan o. Tapins, bu çok zor bir mesele diye şikayet etti. Konuştuk, konuştuk ama yine de bir sonuca varamadık. Dönerken doktora uğramayı unutmayalım. Doktorun kapısını onlara 15 yaşlarında uzun boylu bir çocuk açtı. Bay Blunt mı? Doktor çıktı. Fakat uğramanız olasılığını düşünerek sizin için bir pusula bıraktı. Zarfı Tommy'ye uzattı. Genç adam onu çabucak açtı. Azizim Bay Blunt, kullanılan zehirin rişin olması olasılığı var. Bu son derece şiddetli bir bitkisel maddedir. Lütfen bunu şu sıralarda kimseye açıklamayın. Mektup Tommy'nin elinden düştü. Genç adam çabucak eğilip kağıdı yerden aldı. Rişin, bunun hakkında bir şey biliyor musun Tapins? Senin bu konularda bir hayli bilgin vardı. Tapins düşünceli düşünceli mırıldandı. Rişin, Hint yağından çıkarılıyor sanırım. Tommy, Hint yağından oldum olası hiç hoşlanmadım zaten diye homurdandı. Şimdi ondan büsbütün tiksindim. Yağın bir şeyi yok canım. Rich'in Hint yağı bitkisinin tohumlarından çıkarılır. Yanılmıyorsam bu sabah köşkün bahçesinde Hint yağı bitkileri gördüm. Şöyle boylu, parlak yapraklı bitkiler. Yani biri köşkte Hint yağı bitkisinden Rich'in mi çıkardı? Tapins başını salladı. Sanmıyorum, bu kadar bilgisi olamaz. Tommy birdenbire bağırdı. O kitap hala cebimde mi o? Eseri cebinden çıkararak telaşla sayfaları çevirmeye başladı. İyi bilmişim. İşte bu sabah açık olan sayfa bu. Görüyor musun Tapins, Rich'in? Genç kadın kitabı kocasından kaptı. Sen bundan bir anlam çıkarabiliyor musun Tapins? Ben hiçbir şey anlayamadım. Tapins, ben anlıyorum diye mırıldandı. Hem yürüyor hem okuyor. Düşmemek için de bir eliyle kocasının kolunu tutuyordu. Sonra kitabı çarparak kapattı. Köşke yaklaşmışlardı. Tommy, bu işi bana bırakır mısın? Çünkü ben ilk defa arenada 20 dakikadan daha fazla kalan bir boğa gibiyim. Tommy başını salladı. Bu kez patron sensin. Bu işin esrarını aydınlatmamız gerek. Eve girerlerken önce Miss Logan'a bir soru daha sormam gerekiyor dedi Tapins. Koşarak merdivenden çıktı. Tommy de onun peşinden gidiyordu. Tapins yaşlı kadının kapısına vurarak içeri girdi. Miss Logan, siz miydiniz yavrum diye mırıldandı. Biliyor musunuz, siz dedektif olamayacak kadar genç ve güzelsiniz. Bir şey buldunuz mu? Tapins, evet dedi, buldum. Miss Logan soru sorarmış gibi ona baktı. Tapins sözlerine devam etti. Güzelliğim o kadar önemli değil, gençliğim de. Ama ben bir süre gönüllü hemşire olarak çalıştım. Serum tedavisi konusunda da bilgim vardır. Örneğin iğneyle vücuda azar azar için verilirse bu zehire karşı bağışıklık kazanıldığını bilirim. Böylece anter için meydana gelir. Bu bilgi serum tedavisinin temelinin atılmasına yardım etmiştir. Bunu siz de biliyordunuz Miss Logan. Bir süreden beri iğneyle vücudunuza için veriyordunuz. Sonra herkesle birlikte zehirli sandviçlerden yediniz. Babanıza işinde yardım ediyordunuz. Bu sayede Rich'in konusunda bilgileriniz vardı. O zehirin tohumlarından nasıl çıkarılacağını da öğrenmiştiniz. Cinayet işlemek için dönüş Redcliffe'ın başka bir yere çaya gideceği bir günü seçtiniz. Onun da aynı zamanda zehirlenmesi olmazdı. Dönüş Louis Hargraves'ten önce ölebilirdi. Louis Hargraves önce ölürse serveti yasal olarak Dönüs'e geçmiş olacaktı. O ölünce de en yakın akrabası olduğunuz için para size kalacaktı. Bu sabah bize Dönüs'ün babasının kuzeniniz olduğunu söylediğinizi unutmayın. Yaşlı kadın müthiş bir öfkeyle bakıyordu. Birdenbire yan odadan biri çılgın gibi içeri daldı. Hannah'tı bu. Kadının elinde yanan bir meşale vardı. Onu deli gibi sağa sola sallayıp duruyordu. Gerçek açıklandı. İşte kötü olan bu kadın. Onun kitabı okuyarak kendi kendine güldüğünü gördüm ve anladım. O kitabı ve sayfayı buldum. Ama o bana bir şey açıklamadı. Ne var ki Tanrı'nın sesi kulağıma geldi. O benim hanımımdan, Lady Hazretlerinden nefret ediyordu. Her an kalbi kıskançlık ve hasetle doluydu. benim tatlı Miss Louis'imden de her zaman nefret etti. Fakat kötüler ölecekler. Tanrı'nın ateşi onları yakıp kül edecek. Hannah meşaleyi sallayarak karyolaya doğru atıldı. Miss Logan acı acı bağırdı. Onu benden uzaklaştırın. Götürün onu. Söyledikleriniz doğru. Ancak onu götürün. Tapın sanağın üzerine atıldı. Genç kadın onun elinden meşaleyi alıp ayağıyla basa basa söndürünceye kadar Hannah yatağın perdelerini tutuşturmuştu bile. Neyse ki dışarıda bekleyen Tommy tam zamanında içeri dalmıştı. Perdeleri yerlerinden çekip çıkardı ve alevleri küçük bir halının yardımıyla söndürdü. Sonra da Tapın'sın yardımına koştu. Karı koca Hannah'ı yakaladıkları sırada Doktor Barton da telaşla geldi. Doktora durumu çabucak anlattılar. Doktor Barton karyolaya giderek Miss Logan'ın elini tuttu. Sonra da ölmüş diye mırıldandı. Belki böylesi daha iyi. Bir an durdu, sonra ekledi. Kokteyl kadehinde derişin vardı. Tommy Hannah'ı doktora teslim etti. Tapın'sla yalnız kalınca evet böylesi daha iyi dedi. Tapın's harikuladeydin. Genç kadın fakat bunun Hanot'la hiçbir ilgisi yoktu diye cevap verdi. Bu iş rol yapılmayacak kadar ciddiydi. O kızı düşünmeye hala dayanamıyorum. Louis'i düşünmeyeceğim. Ancak dediğim gibi sen harikuladeydin. Başarı sende. Eski atasözünü tekrarlayacağım. Zeki olup da aptal görünmek kadar iyi bir şey yoktur. Tapın's bağırdı. Tommy sen çok kötüsün. Maskeli balo. Yağmurlu bir çarşamba günüydü. Kocasıyla Blunt dedektif bürosunda oturan Tapın's elindeki gazeteyi yere attı. Ben ne düşünüyorum biliyor musun Tommy? Bu sorunu yanıtlamak olanaksız dedi kocası. Birçok şey düşünürsün sen. Hem de aynı anda. Seninle dansa gitme zamanımızın gelmiş olduğunu düşünüyorum. Tommy gazeteyi telaşla yerden aldı. Bizim ilan güzel duruyor. Başını bir yana eğmişti. Blunt'ın dahi dedektifleri. Tapın's bu dahi dedektifler aslında sensin. Yalnızca sen. İşte ün diye buna denir. Ben danstan söz ediyorum. Ben bu gazetelerde dikkat çeken bir şeyi keşfettim. Bilmiyorum sen de farkına vardın mı? Şu 3 Daily Later gazetesini eline al. Bunların arasındaki farkı bana söyleyebilir misin? Tapın's gazeteleri merakla aldı. Sonra Tommy'yi aşağı görür gibi bu bilmece çok kolay dedi. Bunlardan biri bugünkü gazete, ikincisi dünün, üçüncüsü evvelki günün. İyi anladın aziz dostum Watson. Fakat ben bunu kastetmemiştim. Başlığa bak. Daily Later. Üçünü karşılaştır. Arasında bir fark görüyor musun? Tapın, hayır görmüyorum diye cevap verdi. Ayrıca aralarında bir fark olduğunu da sanmıyorum. Tommy içini çekti. Sherlock Holmes'u taklit ederek parmak uçlarını birbirine dayadı. Evet, oysa sen gazete okumaya da meraklısındır üstelik. Benden çok okursun onları. Fakat ben durumu fark ettim, sen etmedin. Bugünkü Daily Later'a bakacak olursan D harfinin düz kısmında ufak beyaz bir nokta olduğunu görürsün. Aynı kelimedeki L harfinde de var. Oysa dünkü gazetede o beyaz benek Daily'de değil, Later'ın L harfinde iki beyaz nokta var. Evvelki günkü gazetede ise nokta Daily'nin D harfinde yine. Yani kısacası bu benekler her gün başka yerde. Tapın's neden diye sordu ilgiyle. Bu gazetecilerin bir sırrı. Daha doğrusu bilmiyorsun, tahmin de edemiyorsun. Ben yalnızca şunu söyleyeceğim. Bütün gazetelerde görülen bir şey bu. Tapın's, ne de zekisin dedi. Özellikle lafı karıştırmakta çok ustasın. Şimdi eski konuya dönelim. Neyi konuşuyorduk? 3 sanat balosundan. Tommy inledi. Olmaz, olmaz Tapın's. 3 sanat balosuna gidemeyiz. Ben artık o kadar genç değilim. Emin ol sen de öyle. Tapın's, ben küçük ve cici bir kızken diye mırıldandı. Beni erkeklerin ve özellikle kocaların sefahat düşkünü insanlar olduklarına inanacak biçimde yetiştirdiler. Bana hep kocaların içki içmek ve dans etmekten, sabahlara kadar eğlenmekten hoşlandıklarını söylerlerdi. Bir erkeği eve ancak çok zeki ve olağanüstü güzel bir kadının bağlayabileceğinden söz ederlerdi. Bu hayalde yıkıldı. Tanıdığım bütün kadınlar dans eğlencelere gitmek için çıldırıyorlar. Kocaları evde terlik giydiği ve 9:30'da yattığı için gözyaşı döküyorlar. Ayrıca sen çok güzel dans edersin Tommy'ciğim. Ya dikkat Tapın's, genç kadın aslına bakarsan ben baloya sırf eğlenmek için gitmek istemiyorum dedi. Şu ilan çok dikkatimi çekti. Gazeteyi alıp yüksek sesle okudu. 3 kupaya önem vermeli. 12 el. Maçı ası Rua'ya finesse yapmak gerekiyor. Tommy bir iç öğrenmek için bir hayli pahalı bir yöntem bu diye fikrini açıkladı. Saçmalama, bunun Bridge'le bir ilgisi yok. Anlayacağın dün bir arkadaşımla maç arasında öğle yemeği yedim. Chelsea'de bodrum katında tuhaf bir yer.
Arkadaşım bana oranın son zamanlarda moda olduğunu söyledi. Gece başka yerlerden çıkışta toplantılardan sonra maça ısına gidip yemek yeniyormuş. Bohem hayatı senin anlayacağın. Lokantanın salonunda dört bir tarafta kapalı bölmeler vardı. Bence ilgi çekici bir yer orası. Yani sence? Bence üç kupa aslında yarın gece verilecek olan o üç sanat balosu. 12 el saati gösteriyor. Gece yarısı 12. Tabii maça ası sözünü ettiğim o maça ası adlı yer. Rua'ya finis yapmak gerekiyor. Ne oluyor? İşte ben de bunu öğrenmek istiyordum. Tommy hoşgörüyle herhalde çıkardığın sonuç doğru Tapins dedi. Fakat başkalarının aşk serüvenine burnunu neden sokmak istediğini anlayamadım. Burnumu sokacak değilim ki. Ben yalnızca dedektiflik çalışmaları ile ilgili bir deneme yapmak istiyorum. Biraz pratiğe ihtiyacımız var. Tommy başını salladı. Evet, fazla iş yok. Ama aslında sen 3 sanat balosuna giderek dans etmek istiyorsun Tapins. Gerisi hikaye. Tapins güldü. Haydi Tommy'ciğim, 32 yaşında olduğunu ve sol kaşında beyaz bir tel belirdiğini unutmaya çalış. Genç adam, ben zaten kadınlar konusunda çok zayıfımdır diye mırıldandı. Acayip bir kılığa girerek gülünç duruma düşmem de şart mı? Tabii, ancak sen bu işi bana bırak. Fevkalade bir fikrim var. Tommy biraz da endişeyle karısına baktı. Tapins'ın parlak fikirleri onda oldum olası kuşku uyandırırdı. Tommy ertesi akşam apartmana döndüğü zaman Tapins yatak odasından fırlayarak onu karşıladı. Geldi, geldi diye açıkladı. Ne geldi? Kıyafetin. Gel de bak. Tommy onun peşinden odaya girdi. Yatağın üstüne parlak miğferiyle bir itfaiyeci kılığı serilmişti. Genç adam Allah'ım diye inledi. Ben itfaiye mi yazıldım yoksa? Tapins bilemedin dedi. Bunun arkasındaki fikri henüz anlayamadın. Gri hücreleri çalıştır Monami. Arenada 10 dakikadan fazla dayanmış bir boğa gibi davran. Tommy bir dakika bir dakika diye bağırdı. Anlamaya başlıyorum. Senin gizli bir amacın var. Sen ne giyeceksin? Senin eski bir elbiseni, bir Amerikan şapkası, bir de bağ çerçeveli gözlük takacağım. Tamam, bence yalnız İngiliz değil, Amerikan dedektif yöntemlerini de denemeliyiz. Bu seferlik yıldız ben olacağım, sen de alçak gönüllü yardımcım. Tommy bir uyarıda bulunmak gereğini duydu o an. Şunu unutma, genellikle basit Danny'nin bir sözü. McCarthy'nin doğru yolu seçmesini sağlar. Tapins ise yalnızca gülmekle yetindi. Genç kadının keyfi yerindeydi. Güzel bir gece geçirdiler. Kalabalık, müzik ve acayip kılıklar genç çiftin eğlenmelerine yardım etti. Tommy de istemeye istemeye baloya sürüklenmiş sıkkın bir koca rolü oynamayı unuttu. 12'ye 10 kala arabayla artık öğüne kavuşmuş veya adı çıkmış olan maça asına gittiler. Tapins'ın dediği gibi Bodrum'da izbe bir yerdi. Dekor ve eşyalar berbattı. Fakat salona kıyafet balosundan gelen çiftler doluşmuştu. Duvarların dibinde kapalı bölmeler vardı. Tommy ile Tapins bunlardan birine yerleştiler. Dışarıda ne olduğunu anlamak için kapıyı bilerek aralık bıraktılar. Tapins onlar kim acaba diye mırıldandı. Yani bizim aradıklarımız demek istiyorum. Şu Colombine ne dersin? Yanında da kırmızı elbiseli bir Mephisto var. Ben kötü Mandra'nın kendisine savaş gemisi adını takmış olan bu kadını beğendim. Kadının savaş gemisinden hızlı bir yat olduğu belli. Tapins çok şakacısın dedi. Bir iki yudum içki seni böyle başarıya ulaştırıyor. Şu kupa kızı kılığındaki kim acaba? Kıyafetini beğendim. Sözünü ettiği kız yanlarındaki bölmeye girdi. Yanında Alice Harikalar Diyarı'ndaki gibi gazeteden yapılmış elbise giymiş bir adam vardı. İkisi de maskeliydi. Maça aslında bunun adet olduğu anlaşılıyordu. Tapins memnun memnun gülümsedi. Bir batakhaneye düştüğümüzden eminim. Türlü rezalet dönüyor burada. Herkes ne gürültü ediyor değil mi? Yandaki bölmeden biri sanki itiraz ediyormuş gibi bağırdı. Bunu bir erkeğin gürültülü kahkahaları örttü. Herkes gülüyor, şarkı söylüyordu. Kızların tiz çığlıkları yanlarındaki erkeklerin kalın seslerini bastırıyordu. Tommy, şu çoban kızına ne dersin diye sordu. Şu komik Fransızın yanındakini kastediyorum. Aradıklarımız onlar olabilir. Tapins itiraf etti. Buradakilerden herhangi biri olabilir. Ancak bunu aldıracak değilim. Eğleniyoruz ya, önemli olan da bu. Tommy, arkamda başka bir elbise olsaydı daha da eğlenirdim. Bu elbisenin insanı ne kadar sıcak tuttuğunu bilemezsin diye yakındı. Tapins üzülme dedi. Bu kıyafetle pek hoşsun. Tommy, işte bunu sevindim diye homurdandı. Senin hoş olduğunu pek iddia edemeyeceğim. Ufacık tefecik, gülünç bir adam. Oğlum Deni, terbiyeni takın. Aa bak, gazete elbiseli adam kızı yalnız bıraktı. Nereye gidiyor dersin? Herhalde garsona içkileri çabucak getirmesini söyleyecek. Doğrusu benim içimden de aynı şeyi yapmak gelmiyor değil. 4-5 dakika geçti. Tapins adam da garsonla biraz fazla konuştu. Belki benim budalanın biri olduğumu düşüneceksin ama sustu. Sonra birdenbire ayağa fırladı. Canın isterse benim budalanın biri olduğumu düşün. Ben yandaki bölmeye bakacağım. Buraya bak Tapins, böyle. Bana kötü bir şey olmuş gibi geliyor. Kötü bir şey olduğundan eminim. Bana engel olmaya kalkışma. Çabucak bölmeden çıktı. Tommy de onun arkasından koştu. Yandaki bölmenin kapıları kapalıydı. Tapins kanatları iterek içeriye girdi. Tommy de peşindeydi. Kupa kızı kılığındaki yabancı bir köşede oturuyordu. Tuhaf bir tavırla duvara dayanıp kalmıştı. Maskenin arkasından karı kocaya bakıyordu. Ancak yerinden kımıldamadı. Beyaz elbisesinin üstünde iri kırmızı desenler vardı. Sol tarafında şekiller birbirine karışmışa benziyordu. Kırmızı desen fazlaydı bu tarafta. Tapins bağırarak ileri atıldı. Aynı anda Tommy de karısının görmüş olduğu şeyi fark etti. Kupa kızının kalbinin altında bir hançerin mücevherli sapı ışıldıyordu. Tapins kızın yanında yere diz çöktü. Çabuk Tommy, yaşıyor, müdürü bul. Hemen bir doktor çağırsın. Peki, sakın hançerin sapına dokunma Tapins. Ben dikkatli davranırım, çabuk ol. Tommy telaşla dışarı fırlayarak kapıları arkasından kapattı. Tapins kolunu kızın omzuna dayadı. Kız eliyle hafif bir işaret yaptı. Tapins onun maskesinin çıkarılmasını istediğini anladı. Maskenin kurdelelerini usulca çözdü. Şimdi karşısında güzel, çiçek kadar taze bir yüz vardı. Kızın iri parlak gözleri dehşet ve ıstırap doluydu. Ayrıca şaşkın bir hali vardı. Tapins büyük bir sevecenlikle ''Yavrum'' dedi. ''Konuşabilecek durumda mısınız? Eğer konuşabiliyorsan bana bu işi kimin yaptığını söyler misiniz?'' Kız gözlerini onun yüzüne dikti. Derin derin soluk alıyordu. Kalbi durmak üzere olan bir insanın o derin iç çekişleriydi bunlar. Ancak hala gözleri Tapins'taydı kızın. Sonra dudakları aralandı. Bunu Bingo yaptı. Sesi boğuk bir fısıltı gibiydi. Sonra elleri gevşedi. Başı Tapins'in omzuna düştü. Tommy yanında iki adamla bölmeye girdi. Bunlardan iri yarı olanı otoriter bir tavırla yaklaştı. Doktor olduğu her halinden anlaşılıyordu. Kızı doktora bıraktı Tapins. Korkarım öldü. Sesi titriyordu. Doktor kızı çabucak muayene etti. Evet, yapılacak bir şey yok. Polis gelinceye kadar her şeyi olduğu gibi bırakmak doğru olur. Nasıl oldu bu olay? Tapins duraklaya duraklaya olanları anlattı. Bölmeye girmesinin nedenini ise kapalı geçti. Doktor, tuhaf bir olay bu dedi. Hiçbir şey duymadınız mı? Kızın haykırdığını duydum ama sonra adam kahkahalarla güldü. Tabii o sırada aklıma bir şey gelmedi. Doktor başını salladı. Tabii, demek adamın maskesi vardı. Onu görseniz tanır mısınız? Korkarım tanıyamam. Ya sen Tommy? Hayır, fakat kıyafeti dikkat çekiyordu. Doktor, ilk iş olarak bu zavallı kızın kim olduğunu anlamak gerek diye mırıldandı. Ondan sonra polis işin iç yüzünü çabucak ortaya çıkarır. Bu öyle esrarlı bir olay değil. Ha işte polis de geldi. Karı koca yorgun ve üzgün bir halde evlerine saat 3'ten sonra dönebildiler. Tapins ancak saatler sonra uyuyabildi. Sağa sola dönüyor, ölen kızın çiçek gibi yüzü ve dehşet dolu bakışları gözlerinin önünden gitmiyordu. Sonunda Tapins uykuya daldığı sırada perdenin arasından güneşin ilk ışıkları süzülmeye başlamıştı. Genç kadın geceki o heyecandan sonra ağır rüyasız bir uykuya daldı. Uyandığı zaman gün iyice ilerlemişti. Tommy giyinmiş karyolanın başucunda duruyordu. Genç kadını usulca kolundan sarsmaktaydı. Uyan sevgilim, müfettiş Marriott'la biri geldi. Seni görmek istiyorlar. Saat kaç? 11'e geliyor. Alice'e söyleyeyim sana hemen çay versin. İyi olur, müfettiş Marriott'a 10 dakika sonra hazır olacağımı söyle. Çeyrek saat sonra Tapins telaşla oturma odasına girdi. Ciddi bir tavırla dimdik oturan müfettiş Marriott ayağa kalktı. Günaydın Bayan Beresford. Bu bey Sir Arthur Merivale. Tapins saçları kırlaşmaya başlamış, yorgun gözlü, uzun boylu, zayıf bir adamla el sıkıştı. Müfettiş Marriott dün geceki acı olay için geldik dedi. Bana anlattıklarınızı Sir Arthur'un bir kere daha sizden duymasını istedim. Yani o zavallının ölmeden önce söylediği son sözleri. Sir Arthur'u bir türlü ikna edemedim. Beriki Bingo Hale'in Veren'in saçının bir teline bile zarar verebileceğine inanamam diye mırıldandı. Hiçbir zaman da inanmayacağım. Müfettiş Marriott sözlerine devam etti. Dün geceden bu yana araştırmalarımız biraz ilerledi Bayan Beresford. Önce ölenin Lady Ver Merivale olduğunu öğrendik. Sir Arthur karısının cesedini hemen teşhis etti. Tarif edilemeyecek kadar da sarsıldı. Sonra kendisine Bingo adında birini tanıyıp tanımadığını sordum. Sir Arthur, size şunu açıklamam gerek Bayan Beresford dedi. Herkesin Bingo diye çağırdığı Bay Hale benim en yakın arkadaşımdır. hemen hemen her zaman bizimle birlikte sayılır. Kendisini bu sabah tutukladıkları zaman da yine bizim evdeydi. Muhakkak bir hata yaptınız. Bayan Beresford, başka bir şey düşünemiyorum. Herhalde karım onun adını söylemedi. Tapins usulca hata yapmış olamam diye cevap verdi. Karınız bunu bingo yaptı dedi. Merit başını salladı. Duyuyorsunuz ya Sir Arthur. Üzgün adam bir koltuğa çökerek elleriyle yüzünü örttü. İnanılacak gibi değildi. Bingo bunu neden yapsın? Evet, ne düşündüğünüzü biliyorum müfettiş bey. Hale'in karımın aşık olduğunu sanıyorsunuz. Bir an öyle olduğunu düşünelim. Tabii ben böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyorum. O da başka. Ama öyle de olsaydı Hale'in karımı öldürmesi için ne gibi bir neden olabilirdi? Müfettiş Merit öksürdü. Bu sözlerim pek de hoşunuza gitmeyecek efendim. Ancak Bay Hale son zamanlarda genç bir Amerikalı kızla çok ilgileniyordu. Genç kızın hatırı sayılır bir serveti vardı. Lady Mary Vale kötülük etmeye karar verirse Bay Hale'in de o kızla evlenmesine engel olabilirdi. Bu sözleriniz çok çirkin müfettiş bey. Sir Arthur öfkeyle ayağa fırlamıştı. Merit eliyle bir işaret yaparak onu yatıştırmaya çalıştı. Özür dilerim Sir Arthur. Anlattığınıza göre Bay Hale ile bu baloya katılmaya karar vermişsiniz. Karınız o sırada burada değilmiş. Onun baloya geleceğinden de haberiniz yokmuş, öyle değil mi? Hiç haberim yoktu. Bana sözünü etmiş olduğunuz ilanı Sir Arthur'a gösterir misiniz Bayan Beresford? Tapas istenileni yaptı. Müfettiş bence durum apaçık ortada dedi. O ilanı karınızın görmesi için gazeteye Bay Hale verdi. Orada buluşmayı önceden kararlaştırmışlardı zaten. Fakat bir gün önce siz de baloya gideceğinizi açıklamıştınız. İşte bu yüzden Bay Hale karınıza uyarıda bulunmak istiyordu. O Rua'ya fines yapmak gerekiyor cümlesinin asıl anlamı bu. Siz elbisenizi tiyatro giysileri hazırlayan bir yere ısmarlamışsınız. Ancak Bay Hale'inki evden yapılmış. O baloya gazeteden yapılmış bir elbiseyle katılmış. Biliyor musunuz Sir Arthur, karınızın avucunda ne bulduk? Gazeteden yırtılmış bir parça. Adamlarıma Bay Hale'in elbisesini sizin evden almalarını emrettim. Yarda döndüğüm zaman kıyafet orada olacak. Eğer elbisede o yırtığa uyan bir yer varsa o zaman araştırmada sona ermiş demektir. Sir Arthur, o yırtığı bulamayacaksınız dedi. Ben Bingo Hale'i iyi tanırım. Tapınstan rahatsız ettikleri için özür dileyerek apartmandan ayrıldılar. O akşam kapı yeniden çalındı. Genç karı koca gelenin yine müfettiş Merit olduğunu görünce bayağı şaşırdılar. Merit hafifçe gülümsedi. Blunt'ın dahi dedektiflerinin son gelişmeleri öğrenmek isteyeceklerini düşündüm. Tommy, tabii isterler diye cevap verdi. Bir içki içer misiniz? Bardağı müfettiş Merit'in yanındaki masaya koydu. Müfettiş bir iki dakika sonra durum açıkça ortada diye mırıldandı. Hançer Lady Mary Vale'inmiş. Herhalde katil onun intihar ettiğini sanmanızı istiyor. Ama neyse ki siz yakındaydınız. Onun için de bu isteği yerine gelemedi. Bir sürü mektup bulduk. Bay Hale ile Lady Mary Vale uzun bir süreden beri sevişiyorlarmış. Sir Arthur durumdan hiç kuşkulanmamış. Sonra kesin kanıtı da bulduk. Tapins çabucak kesin neyi, kesin neyi diye sordu. Kesin kanıtı, Daily Ladder'ın bir parçasını. Hale sırtındaki giysiden kopmuş. Parça elbise yırtığa iyice uyuyor. Evet evet, durum ortada. Ha sahi, size o iki kanıtın bir fotoğrafını getirdim. Bunun sizi ilgilendireceğini düşündüm de. Bu meslekte böyle kolay çözülen olaylarla pek karşılaşılmıyor.